Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz. Hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. 2019'un 42. programında bu hafta size kısmet olursa yardımseverlik konusunu anlatmaya gayret edeceğim. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan@erkamradyo.com e-mail adresinden veya @munirarikan veya @erkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Geçen hafta Adnan Vardarlı ağabeyden yayından çıktıktan sonra gelen tweetleri gösteriyordum. Yani konuğum da çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Dinlenildiğini biliyor insan. Çünkü bunu Anadolu'da sizleri ziyaret ettiğimde, gittiğim her ilde, her ilçede muhakkak bugüne kadar defaatle yaşamışımdır. Boşa gitmediğinin çok bilincindeyiz. Elhamdülillah kulak verdiğinizi, önem verdiğinizi biliyoruz. Ama sadece sizin yanınıza geldiğimizde bunun ikrarından ziyade size gelmeden de bize ulaştırırsanız duygularınızı, düşüncelerinizi, isteklerinizi, arzularınızı daha iyi olur diye düşünüyorum. Can dostlarım, özellikle Suriyeli kardeşlerimize, oradaki mazlumlara, daha doğrusu sadece Suriyelilere değil, mazlum coğrafyadaki bütün mazlum insanlara, gönül coğrafyasındaki bütün zarar görmüş insanlara kucağını, yüreğini, imkanlarını, vatanını açan Türkiye Cumhuriyeti, biliyorsunuz milli gelirine oranla dünyada en fazla yardım yapan ülke konumunda şu anda. Bunun mutlaka bir geri dönüşü olacaktır. Geri dönüşü olmasa bile bizim kültürümüz iyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir kültürüne göre gelir. Bu anlamda özellikle şu anda Barış Pınarı Harekatı süresince oraya barışı, sevgiyi, dostluğu, en azından fitnenin bitmesini, insanların ırz ve namusundan emin olmasını, çocukların iyi bir şekilde eğitim görmesini, insanların işine rahat gidip gelip maaşetini temin etmesini sağlayacak. Çünkü bunu daha evvel Fırat'ın batısında başardı Türkiye. İnşallah Fırat'ın doğusunda da başarır. Özellikle içimizdeki o yardımseverlik duygusundan kaynaklandığını düşünüyorum. Şu anda güç sahibi birçok insan, güç sahibi birçok kurum, güç sahibi birçok ülke gücünü sömürmek üzere kullanıyor. Çok uluslu şirketlerin neler yaptığını biliyorsunuz. Dünyanın kaynaklarını tüketmek üzere kullanıyor. Büyük ülkelerin galip gelen İkinci Dünya Savaşı'nda zavallı ülkelerin neler yaptığını biliyorsunuz mazlum halklara. Bu anlamda kaynaklarını zalimden yana değil mazlumdan yana, haksızlıktan yana değil haktan ve adaletten yana kullanan insanlar her zaman galip geleceklerdir. Bunun da çok önemli bir ifası, ifadesi, realizasyonu yardımseverlik kanalıyla, aracıyla olduğu için bugün size bu konuyu anlatmak istedim aziz dostlarım. En son FETÖ belasının başımıza sarılmasından bu yana geçen, özellikle 15 Temmuz'dan bu yana geçen sıkıntılı yıllarda, son 3 yıldan beri özellikle insanların şöyle bir şey dediğini duyuyorum. Gittiğim her yerde hemen hemen buna şahit oluyorum. Hocam, çok inandık ama aldatıldık. Dolayısıyla yardım etme duygum törpülendi, yok oldu. Yardım etme hissim zedelendi, yok oldu. Ve ben artık o tür bir yardım işinde olmuyorum. FETÖ'den önce de Türkiye'de değişik vesilelerle değişik kişiler bazı oyunlar oynadılar. Özellikle yardım kuruluşlarında iftiralarla, türlü tuzaklarla yapılan karalamalar insanların birbirine yardım etmesini engellemek içindi. Bu duygunun yok olmasına izin vermemek adına bu programı da çok önemsiyorum. Yani arabalar kaza yapıyor diye, insanlar arabalarında sıkışıp ölüyor diye, arabalar tankerin altına girip yanıyor diye, hiç kimse araba almaktan vazgeçmiyor. Deprem oluyor, binalar yıkılıyor diye, insanlar depremin enkazının altında kalıyor ve ölüyor diye hiç kimse ev almaktan da vazgeçmiyor. Bazı ürünler kullandıktan sonra alerjik reaksiyonla ya da bayat çıkması ya da içinde bazı şeyler olması dolayısıyla insanlara zarar verebiliyor. Bazı ilaçlar alerjik reaksiyonla ya da yan etkisiyle zarar verebiliyor ve üstünde de bu yazıyor. Bunun böyle bir etkisi vardır diye, ama hiç kimse o ilacı kullanmaktan vazgeçmiyor. Bu anlamda kötülüğün yayılmasına izin vermemek adına, iyiliğin daha fazla ilerlemesi ve yayılması adına yardım etme duygumuzun törpülenmesine, yok olmasına, zedelenmesine asla ve asla izin vermememiz lazım. Aziz dostlarım, yardım kişisel kaynaklarınızı bilabeden karşınızdaki kişi, kurum, ülke, grup için kullanmanız anlamına gelir. Eğer bu gönüllü ise yardımdır. Gönülsüzce verdiğiniz bir şey zaten el koymadır. Birisi kaynaklarınıza el koymuştur, çalmıştır, çırpmıştır, sizi mücbir kılmıştır. Bu bir yardım değil, mücbirlik. Özellikle yardımseverliğin gönüllü olması çok çok önemlidir. Yardım size göre değil, yardım yaptığınız kişiye göre değerlidir. Yani anlamı sizin kendi gönlünüzden kopandır, amenna, ama karşıdakinin kalbinde sevinç doğurmak da çok önemlidir. Farz ibadetlerde olsa da malumunuz, Rabbimizin en çok hoşuna giden şey müminlerin kalbinde sevinç doğurmaktır. Bu anlamda kalpte açan sevinç çiçekleri olmak, insanları sevindirmek inanılmaz bir duygu veriyor. İnanılmaz bir keyif veriyor. Yardım bize göre değil de yaptığımız kişiye göre değerliyse, mecelledeki talep edilmeyen meta zayidir Kur'an'dan yola çıkarak daha fazla talep edilen türde bir yardım vermemiz gerekiyor. Gerçi bunu tabii suistimal edenler de olabiliyor, ama bunlara aldanmamak lazım. Mesela yolda yürürken gönlünüzden geçmiş bir 5 lira, 10 lira, 20 lira neyse 50 lira, 100 lira vereceksiniz. Sizin onu verdiğiniz oranda daha yüksek bir bedel verebileceğinizi hissederek bazı dilenciler, hepsi yapmaz bunu, özellikle bunu suistimal edenler, işte 100 lira verirsiniz, kömür alacağım 200 lira ihtiyacım var der. 200 verirsiniz bazen, evin kirasını ödeyemedim 500 ihtiyacım var der gibi. Tabii bunun suistimal edilmemesi adına yardımın genellikle yakın hısım akrabadan başlaması niye önemlidir? Çünkü biliyorsunuzdur. Bir de yani en yakınlarınız muhtaçken uzaktaki kişilere yapılan yardım onların o yardımda gözünün kalmasına da vesile olabilir, sebep olabilir. Bu anlamda onların hasedinden, kininden, nefretinden, en mazlum ifadesiyle, basit ifadesiyle onların sizin yardımınızda gözü kalmasından, buğz etmesinden uzak durmak lazım. Yardım, aziz dostlarım, duygusal zekanızın, ruhsal zekanızın, empatinizin, inancınızın ve fedakarlığınızın bileşkesidir. Yani bir insan ruhsal zekasını, dünyadaki varlık sebebini, bu dünyanın gelip geçici olduğunu, gelenlerin Kemal Sayar hocamın dediği gibi dünyaya geldim gitmeye, buranın bir han olduğunu, bizim de yolcu olduğumuzu, bir şekilde buradan konup göçeceğimizi bilmesinin bilinç düzeyi, ruhaniyet. Dolayısıyla bu anlamda ruhsal zekası arttıkça insanın yardım yapma kapasitesi de, kabiliyeti de oranında artıyor. Duygusal zeka ise biraz daha empati yaparak, kendini o karşıdakinin yerine koyarak yaptığı fedakarlığı artırma özelliği ya da becerisi. Yalnız bunların hepsinin bir arada olması benim için çok önemli. Niye hocam diyeceksiniz? Şöyle açıklayayım. Duygusal zekası çok yüksek insanlar, görüyorsunuz, İşte kutuplarda, Sibirya açıklarında, sıkışmış balinaları kurtarırken inanılmaz bir empati geliştiriyorlar hayvanlara karşı. Ama milyonlarca insanın ölümüne, on binlerce yavrumuzun Afrika'da açlıktan ölümüne, organ mafyasının o zavallı çocukları bu şekliyle kullanmasına ve öldürülmelerine böyle bir duygusuz bir şekilde bakıyorlar. Bunu önemsemiyorlar. Bu açıdan sadece duygusal zeka, sadece empati yardım yapmada yeterli değil. Mutlaka ruhsal zekamızın, inancımızın, içtenlikle yaptığımız, karşıdakini kötü hissettirmeden yaptığımız fedakarlığımızın bir manevi duyguyla beslenmesi gerekiyor. Maddi duygular, maddi hesaplar bizi yanıltabiliyor. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, yardımın bazı özellikleri var. Tanımadığına yapılıyorsa yardım, menfaatinin olmadığı bir kişiye yapılıyorsa, karşılıksız olarak yapılıyorsa, ufak tefek falan değil de karşıdakinin kalbinde sevinç doğuracak ölçüde yüksek fedakarlıklarla yapılıyorsa, üstelik kişi kendisi muhtaçken kendini öteleyerek, karşıdaki kardeşini önceleyerek yapılıyorsa, asla başa kalkılmıyorsa ve gizli oluyorsa, yedinci ve son madde olarak da hele hele bu yardım vaktinde siz muhtaç olduğunuzda size yardım etmeyen kişilere onu hiç kötü hissettirmeden, ya bak sen bana geçen sene ben muhtaçken yapmamıştın ama ben insanlık bende kalsın bak ben yapıyorum gibi bir ukalalıkla yapılmadığında, bu yedi maddeyi iç içe olduğunda tadından yenmez oluyor. İnanılmaz bir mutluluk veriyor, inanılmaz bir ruhaniyete katkı sağlıyor. Yardımların cinsine bakacak olursak, bu yardım yapma şeklimizde en iyi yardımın ben insanları yardıma muhtaç halden kurtarmak olarak görüyorum. Bu anlamda iş dünyasındaki dostlarımıza buradan sesleniyorum. Sadece bir günlük yardımlarla, evet açları doyurmak çok önemlidir ama onun yerine o açların çalışacağı bir fırın kurmak çok daha önemlidir. Çünkü diğer açılara da onlar çalışarak ekmek yapabileceklerdir. Mikro kredi deniyor şu anda buna. Melek yatırımcılar deniyor. Küçük startupslar deniyor. Girişimcilik deniyor. İnsanların böyle küçük küçük faaliyetlerle, küçük dokunuşlarla onları daha üretken hale getirebilme çok önemli bir yardım olsa gerek. Günümüzde her şeyin bir şekliyle ekonomiye bağlandığı şu global küresel dünyada insanları eğer bir insan, bir kuruluş yardıma muhtaç halden kurtarıyorsa büyük bir iş yapmıştır. Suriyeli kardeşlerimize programın başında söylediğim yaptığımız yardımlar inşallah manevi açıdan en güzel yardımlardır. Ahde vefayı içerir. Vakti zamanında bize yardım etmişlerdir. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda. Vakti zamanında Güneydoğu'muza yardım etmişlerdir. Özellikle kaçakçılığın çok yaygın olduğu dönemlerde sınır ticaretleri çok önemliydi ve Antep Doğu'nun Paris'i olarak bilinirdi. Bu Suriye ile yaptığı ticaretleydi. Türkiye çocukluğumuzda yokluk ülkesiydi can dostlarım. Yeni nesil bunu bilmez ama inanın bir düğün konvoyunda benzinimizin olmadığı için gelin arabasının itilerek götürüldüğünü çocukluğumda görmüşümdür. Ya da bir hastanız var, araba da var, mahallede bir tane olurdu böyle. Her mahallede bir iki tane araba, fazla da olmazdı. Arabanız var ama benzin olmadığı için hastaneye yürüyerek ya da işte otostop çekerek eğer birisi geçiyorsa oradan onunla gidildiği yıllardı. Gaz yağının olmadığı, bir dönem ekmeğin olmadığı, ben o ekmek dönemine yaşamadım, yetişmedim. Onu babamlar biliyor, onlar anlatırlar. Ekmeğin karneyle verildiği, hani düşünün şu cennet vatanı, bire bin veren bir buğdaydan bahsediyoruz. Onun ekilmesi, sulanması ve hasadından bile mahrumduk bir anlamda ya da acizdik. İşte o dönemlerde Suriye özellikle yurt dışından onlara daha iyi şartlarla ya da kaçak bir şekilde gelen ürünlerini Antep üzerinden, kilis üzerinden Türkiye'ye sokarak oradaki esnafımızın, yani Antep'in, kilisin, bölgenin ilk kalkınması bu yolla olmuştur. Kim ne derse desin, bunun oradaki sınır ticaretinde çok önemli bir yeri olmuştur. Ne zaman sınırlarımızdaki sınır ötesi kardeşlerimizle muhabbetimiz, ilişkimiz, dostluğumuz, ticaretimiz iyi, bölge halkı kalkınmıştır. Ne zaman Amerika gelip, Avrupa gelip, Rusya gelip kardeşi kardeşe düşman kıldığında da hem ekonomimiz zarar görmüştür, hem kardeşliğimiz, hem de moral motivasyonumuz. Köpeğe su veren bir kadının cennetlik olduğunu beyan edildiği bir şey anlatılır kadim derlerimizde. Hadis-i şerifin saat derecesini bilmiyorum ama dinleyen üstadlarımız onu takdir edeceklerdir. Böyle bir rivayet vardır. Dolayısıyla yani sadece köpeğe su veren bir kadının cennetlik olduğu bir dünyada herhalde insanları yediren, içiren, doyuran, onları ölümden koruyan, eşlerini ve kızlarını tecavüzden ırz ve namus emniyetine kavuşturan Türkiye Cumhuriyeti ve onun kahraman Mehmetçiği, ordusu, ona yardım eden halkı herhalde ecirlerin en güzeline kavuşacaktır diye düşünüyorum. Yardımla ilgili aziz dostlarım, yardımın sürdürülebilir olması lazım. Yani bir yardım yapıyorsunuz, alışıyor bir de insanlar ona. Sonra vazgeçiyorsunuz, onları mağdur ediyorsunuz. Diyelim bir öğrenciye burs vereceksiniz, taahhüt ettiniz. Hanım kızımız veya delikanlı buna güvenerek kendi şeylerini, okul durumunu buna göre ayarladı. Ama iki ay sonra basit bir sebeple, tabii ki mücbir sebep olduğunda hiçbir sorun yok. Ama mücbir sebep olmaksızın keyfe keder bir şekliyle ben artık bu kadar verebiliyorum, ancak bu kadar verebiliyorum diye bir duyguyla ya da beyanla ona zarar vermiş olursunuz. Çünkü amellerin en kıymetlisi az bile olsa devamlı şekilde yapılandır. Böyle bir projem var. Lütfen dua edin bu garip kardeşinize. Bir web sitesi üzerinden, bunun tekniğini tam bilemiyorum şu anda. Ama web tabanlı bir yazılıma ihtiyacımız var. Bunun olabilmesi için bir yatırımcı kuruluşla, katılım bankasıyla anlaşmamız gerekiyor. Mesela düşüncem şu, diyelim kendi kadim derlerimize göre yardım yapılması gereken kaç kuruluş var? İşte şehit aileleri var, gazilerimiz var, yaralılarımız var, dul hanımefendiler var, boşanmış ve bir şekliyle maaşetini gideremeyen hastalar var. Hastalarına bakamayan hasta yakınları var. Özürlüler ve engelliler var. İlim ehli var. Bu yolda mücadele eden civan mert delikanlılarımız, deli kızlarımız var. İlim ehli var. Sanat ehli var. Kadim derleri ayağa kaldırmaya çalışan geleneksel el sanatlarımızı insanlar var. Açlar var, yetimler var, öksüzler var. Fakir fukara var, garip kuraba var, muhacirler var. Var da var. Düşüncem böyle. Hem de böyle bir 10-15 yıldan beri bir düşüncem bu. Henüz daha realizasyon aşamasına gelmedi ama inşallah vakti yakındır dualarınızla. O anlamda anlatıyorum. Böyle bütün bunların hepsine diyelim 40 tane hedef kitle çıktı yardım etmemiz gereken. Benim de aylık bunlara 40 lira verebiliyorum. Toplamda. Öyle bir yazılım olacak ki bu, 40 lirayı ben vereceğim ama her gün onu belli kuruşlara bölerek o kuruluşun, o hayır kurumunun ve o kişilerin hesabına otomatik olarak aktaracak. Hani 5 kuruştan hiçbir şey olmaz ama 1 milyon kişi bunu yaptığı zaman hayır hasenatın anlamı artar. Onlar da dokunmayacak yardım yapan insanlara. Amacım şu, yani yardım yapılabilecek bütün hedef kitleye her gün azar azar da olsa yardım yapan bir sistem kurmak istiyorum. İnşallah bu konuda dualarınızı beklerim, muvaffak oluruz. Dünyada bunun bir örneği yok ama En son Facebook böyle yardıma muhtaç insanlarla ilgili web üzerinden bir yardım butonunu açtı. Ama bunun çok ötesinde benim düşündüğüm, dualarınızı bekliyorum. Aziz dostlarım, yardım, hani İslam medeniyetini vakıf medeniyeti olarak kabul ederiz ya bizler. Dolayısıyla vakıf ruhunu içeren bir faaliyettir. Bir gönüllü faaliyettir. Ve bu kişisel olursa, kişiye ait olursa, kişi öldüğünde inkıtaya uğrar, kesintiye uğrar. Ama kurumsallaşırsa, kuruma bağlı olursa sürekli olur. Bu anlamda ecdadımız, Büyük Osmanlı uygarlığı, her ne zaman bir vakıf eseri vakfetmişse, bunun, inanın dostlarım, vakıftan ziyade bu vakfın devamıyla alakalı kafa yormuş. Yani Sultanahmet'i yaptığında Perşembe Pazarı'ndaki o gördüğünüz küçük küçük o güzel esnafın şu anda özellikle hırdavat falan sattığı o küçük dükkanları yapmış Haliç'in karşı kıyısında ve oranın kazancıyla epey de güzel bir gelir tabii o. Şimdi ben görüyorum camilerimizin yanında, altında camiye bir akar olsun, bir gelir olsun diye saçma sapan iş yerleri açılmış. İnanılmaz cami ruhuna uymayan şeyler yapılıyor. Halbuki ecdat bir külliye mantığıyla Sultanahmet'i büyük bir meydanda böyle güzel bir bahçenin içerisinde ve orada hiç aklınıza ticari faaliyetlerin, parasal kaygıların gelmeyeceği bir şekliyle oraya kondurmuş. Ama onun yaşamasıyla alakalı hemen 4 kilometre aşağıya, 5 kilometre aşağıya Perşembe Pazarı'na onun akarını, onun destekçiliğini yapacak şeyleri de vakfederek oradaki dükkanların geliriyle o güzel mabedin imarını, ihyasını, inşasını, devamını sağlamış. Bu anlamda biz de kurumsallaştırırsak eğer vakfettiğimiz şeyleri biraz daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bu anlamda projemin, yapacağınız yardımların kurumsallaşmasında, daha fazla kişiye daha sürekli bir şekilde ulaşmasında vesile olacağını düşünüyorum. Hasreten özel dualarınızı bekliyorum aziz dostlarım. Can dostlarım, kısa bir ara vermem gerekiyor. Yardımseverlik konumuz önemli bir konu. Az sonra yeniden görüşmek üzere inşallah. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programındasınız. Programın ikinci yarısında 2019'un 42. programında yardımseverliği anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğim. Harvard'da Amerikalı bilim insanları bir fare deneyi yapıyorlar. Bir kafesin içerisinde, cam bir kafesin içerisinde bir fare ve sadece dışarıdan açılan bir kapı sistemiyle öbür fareyi de bu kafesin yanına getiriyorlar. İkinci getirilen, kafesin dışında olan fare birkaç oyalanıyor, bakıyor. İşte kafesin dışındaki şeylere bakıyor. Oraya peynir falan koymuşlar, ona bakıyor. Ama aklı kafesin içindeki arkadaşında. Bir şekliyle fare deneyi diye izleyebilirsiniz bunu internetten. Burnuyla o cam şeyi, kapıyı açarak arkadaşını kurtarıyor. İşin enteresan kısmı tam burada başlıyor. Bu farenin kan değerlerine bakıldığında arkadaşını kurtaran farenin arkadaşına kurtulma konusunda yardım eden, bugünkü konumuz yardımseverlik, farenin daha mutlu olduğu görülüyor. Serotonin hormonu daha fazla salgıladığı, mutluluk hormonunu daha fazla salgıladığı görülüyor. Bu sefer şöyle bir şey yapılıyor. Kafesin içinde mahsur kalan fare dışarıya alınıyor. Bu sefer arkadaşını kurtaran fare, kafesin içinde kalmayan fare, hani ilk gelip biraz oyalanıp kurtarmıştı ya arkadaşını, o kafesin içine konuyor. Bu sefer kafesin içinde kalma acısını yaşamış fare, arkadaşını orada gördüğünde direkt hiç oyalanmadan çok hızlı bir şekilde çabalayarak arkadaşını kurtarıyor. Buradan yola çıkarak diyorlar ki bir acıyı hissettiğinde empati duygusu, kendini onun yerine koyma insanlarda da çok gelişmiş durumda, bu genlerimizde var. Bir şekliyle acı duyan insanların acısını azaltma, zarar gören insanların zararını tazmin etme, felakete uğramış insanları o felaketten kurtarma bir insanlık görevi. Kaldı ki fareler bile bunu yapıyor diye bir not da koyalım. Harvard İşletme Fakültesinden Michael Norton, gelirin bir kısmını başkaları için harcayan kişilerin uzun vadede tüm gelirini kendisi için harcayanlara kıyasla çok daha mutlu olduğunu gösteren bir araştırma yapmış. Yani sürekli olarak gelirin bir kısmını ayırmış bir grup aile ve bunlar bu ayırdıkları şeyi kendileri ihtiyaç sahibi olsalar bile kendi lükslerinden fedakarlık yaparak biraz da böyle kendi statüleri gereği yapmaları gereken şeylerin bazılarını yapmayarak bu geliri, bu ayırdıkları bütçeyi fakir fukara için, yardıma muhtaç insanlar için kullanmışlar. Ve öbür denek grup kazandıkları paraların, sahip oldukları paraların hepsini kendi ihtiyaçları için kullanıyorlar. Ve bu iki gruba bakıldığında uzun vadede birinci grubun, yani gelirin bir kısmını başkaları için harcayan kişilerin hep bana, Rab bana, hep bana diyen kişilere göre çok daha mutlu olduğu, huzurlu olduğu görülmüş. Zaten onun için bir felsef şöyle söyler: hayat, kazandıklarınızı harcayarak yaşamınızı devam ettirme sanatı olmaktan ziyade verdiklerinizle yepyeni hayatlar başlatabilme sanatıdır. Bu anlamda verdiğimiz o küçücük küçücük yardımlarla, sadakalarla, zekatlarla, fedakarlıklarla, iyiliklerle insanların hayatında farklılıklar oluşturduğumuz, onların muhtaç durumdan kurtulmasına vesile olduğumuz bir faaliyet gerekiyor. Michael Norton, iyilik yapmanın sadece büyük şeyler yapmak anlamına gelmediğini, dolayısıyla hep büyük büyük iyilikler yapsan insanların biraz şüphe duyacağını, onun yerine hani basit böyle gülümsemek mesela, insanlara güzel konuşmak, bir küçük trafik şeyinde yol vermek gibi küçük küçük şeylerin karşıdaki insanları daha mutlu ettiğini ve başlangıcında bu duygunun herkese yayıldığını vurguluyor. Özellikle ben Rabbimizin zayıf Müslümandan ziyade güçlü Müslümanı daha fazla sevmesini, güçlü Müslümanların o zayıf Müslümanları kurtarması ve onlara hayrı olmasına bağlıyorum. Dolayısıyla bir güçlü insan belki 500 tane zayıf insanı kurtarıyor. Bu anlamda hani zekat için çalışın ayetinden de yola çıkarak, hani zekat vermek için bir çalışmak gerekiyor ya, bu anlamda sadece zekatı dağıtmakla alakalı değil, zekat verecek bir duruma gelmekle ilgili bir çalışma da bizim dinimizde bize emredilen bir özellik. Bu anlamda gerçekten hani zekat için çalışın emrini hayır hasenatı hayatlarını artıranlar çok çok önemli, Firdevs cennetiyle müjdelenen kişiler, yani onlar zekat için çalışırlar ifadesi zihnimde böyle inanılmaz bir şekilde yankılanıyor. Veren el olmak, özellikle genelde hani bu veren el olmakla alakalı canlar, maalesef bazı yanlış uygulamalar da var. Mesela evde kalan yemeğin artıklarını, kıyafetlerin yırtıklarını, paranın böyle bozuklarını hayır hasenat diye savurduğumuz bir dünyadayız maalesef. Ama bunun yerine hani sevdiklerinizden vermeniz gerekiyor ya, en sevdiğiniz kıyafeti almışsınız, o kıyafeti bir başka arkadaşınıza hediye edebiliyor musunuz? Bir muhtaca verebiliyor musunuz? Bu anlamda Amerika'da Pay It Forward kuruluşu var. Pay It Forward filminde de bu anlatılır zaten. Gerçek bir yaşam öyküsüdür. Hani iyilik yapıyorsunuz, sonra insanlar bunun karşılığını ödemek istiyor. Diyorsunuz ki sen de 3 kişiye karşılıksız iyilik yap. Yani inanın, Excel'de hesapladım can dostlarım, her insan eğer üç kişiye karşılıksız iyilik yapsa, o üç kişi de diğer üç kişiye, o üç kişinin her biri diğer üç kişiye, 27 adımda 7 milyar insana ulaşmış oluyoruz. 16 adımda 17 milyon İstanbul'a ulaşmış oluyoruz. Yani 17 küçük adım atacağız. Bütün İstanbul'da herkes birbirine yardım etmiş durumda. Bu anlamda gerçekten insanların hayatında sevinç olmak, onların kalplerinde sevinç olmak, kendi kalbimizdeki sevinci de bollaştırıyor, güzelleştiriyor. Yardımsever bir kişilik olmak, bizim genlerimizde var olan, ecdadımızdan gelen, kadim İslam kültüründe vakıf medeniyetiyle zaten bize emredilen, bir de hani şey zannedilir böyle, hani sadece %2,5 ver kurtul zekat gibi, ama büyük insanlar tarihimizde, medeniyetimizde malının %50'sini, bazen tamamını verdikçe yerine daha bol şeylerin geldiğini bilerek bunu devam etmişler. İnşallah bizim de buna devam ettiğimiz ya da devam ediyoruz zaten de bunu sürekli hale, sürdürülebilir hale getirdiğimiz bir dönem yaşarız hep birlikte. Aziz dostlarım, bununla ilgili İngiltere'de bir araştırma yapılıyor. London School of Economics'te Satoshi Kanazawa diye bir profesör. İngiltere'de 18-21 yaş arası binlerce kişi inceliyor bu profesör. Yani 15-20 bin kişi inceliyorlar. Bu kişilerin yaşadıkları yerlerdeki yoğunluğa, mutluluk oranlarına ve IQ sonuçlarına bakıyorlar. Ve çok net bir korelasyon buluyorlar, bağlantı buluyorlar. Küçük yerde yaşayan insanlar, daha yoğun yerde yaşayan, büyük şehirlerde yaşayan insanlara göre çok daha mutlular. Araştırmanın ikinci adımında bunun neden olduğuyla alakalı araştırmayı derinleştiriyorlar. Hani aynı hayatı biz de yaşıyoruz şu anda İstanbul'da. Kendinizden pay biçin, ben kendimden pay biçiyorum. Bir köyde olsak selam vermeden köyün bir ucundan bir ucuna gitmeniz mümkün mü? Mümkün değil. Ama bir apartmandaysanız asansöre binen üst kattaki, alt kattaki komşunuzu bile bilmeden, tanımadan kafaları öne eğerek, gözleri kapatarak, görmezden gelerek ya da basit ilkel bir selamlamayla çekip gidebiliyoruz. Dolayısıyla küçük yerde yaşayan insanların daha mutlu olması sadece mekanın küçüklüğüyle alakalı değil, insanların sosyalleşmesiyle alakalı olduğu ortaya çıkıyor bu araştırmada. Yıllar önce bu yeni bir araştırma. Harvard'da bununla ilgili yapılan bir araştırmayı size anlatayım can dostlarım. Rosetta Case diye geçiyor bu. Rosetta Case'de İtalyan göçmenlerinin yaşadığı Rosetta kasabasında insanların inanılmaz mutlu, ömürlerinin uzun, kalp rahatsızlığının olmadığı görülüyor. Ve bir bakılıyor ki Rosetta kasabasında insanlar inanılmaz bir şekilde sosyalleşmişler. Belki dünyada bugüne kadar bilinen, bulunan en fazla sivil toplum kuruluşu orada var. Her bir konu için, dert için, mesele için bir sivil toplum örgütü kurmuşlar, bir yardım kuruluşu kurmuşlar, bir gönüllü bir faaliyet zinciri oluşturmuşlar ve insanların bu birbirine yardım etme, bir arada olma, birbirinin dertlerini çözme duyguları onları mutlu, sağlıklı, stressiz ve kalp krizinden koruyan bir hale getiriyor. Dolayısıyla yardım etme duygumuz, sosyal bilinç, sosyal sorumluluk gibi duygularımızı geliştirir. Ama bunun yanında kesinlikle hormonal dengemizi daha güçlü kıldığı için, psikolojimizi daha güçlü tuttuğu için mutlaka yaşam kalitemize, hastalıklardan kurtulmamıza, bir de can dostlarım dua diye bir şey var ya, ne olursunuz bunu ihmal etmeyin. Yani o yardım ettiğinizde ya bir yardım değil de anlatacağım öykü o açıdan, hani yardımları anlatmayın dedim ama hastanede bekleme salonunda oturuyoruz geçen hafta. Orada da jetonla ya da 5, 10 ya da 20 lirayla içecek ya da çikolata alacağınız otomatlar var. Bir küçük yavru ne kadar babasına yalvarıyor. Babası da bozuk yok. Özür dilerim 20 almıyor. 5, 10 ve bozuk para alıyor. Adamda da 20 lira var. Bana geldi, ben de onlara bakıyorum böyle. Zaten yardım etmek istemiştim. Bozabilir misin dedi. Tabii dedim. Onluk yaptım. 2 onluk. Gittiler onluğu da kabul etmedi makine. Geri iade ediyor falan. Bu sefer ben beşlik yaptım. Şimdi uğraştığım ne ki? Cebinden çıkarıyorsun. Karşında alıyorsun. Çocuk o beşi aldı. Babası onu kucağına aldı. Yukarı üstteydi böyle o parayı koyma yeri. O beş lirayı makineye koydu. Sonra şeyi seçtiler, çikolatayı. O çikolata yere düşünce, ya inanın böyle bir duygu yok can dostlarım. Nasıl mutlu oldu? Ya benim yaptığım bir yardım var mı? Yok. Yani ne yaptık? Taş attık, kolumuz mu yoruldu? Bir para bozduk yani, o kadar. Ama o anda o çocuğun sevincini bana tekrar geldi. Çok teşekkür ederim amca. Ondan sonra inanılmaz bir şekilde mutlu etti beni. Yani bu üstelik yardım bile değil can dostlarım. Yani birine para vermedik, ekstradan bir şey yapmadık. Bunu unutmayalım. Bir de yardım eden mutlaka yardım görür. Allah boş bırakmaz. İyilik yap, iyilik bul. Çok önemli bir kuraldır. Siz bugün bir fakir fukara yardım ettiğinizde 10 sene sonra çocuğunuza, torununuza yardım edecek iyilik meleği de o anda yaratılır. Yardımlaşma duygusunun sadece kişisel psikolojide bizi rehabilite ettiğini düşünmüyorum ben. Yardımlaşma duygusu toplumu da rehabilite ediyor. Rosetta kasabasındaki örnekten yola çıkarak. Bu anlamda bu bir sosyal faaliyet ve bunun içerisinde sadece insan yok. Çevremiz var, doğa var, geleceğimiz var, hayvanlar var, bitkiler var. Atmosferimiz var, soluduğumuz yardımlar bunlara göre de olmalı. Yani hayvan türlerinin yok olmamasıyla alakalı bir şey yaptığımızda mutlaka dünya daha yaşanabilir bir hale geliyor. Kaldı ki insanlara yaptığımızda bunu insanın neslinin devamı da önemsiz bir şey olmasa gerek. Yardımın son olarak özellikle bir ihya ve inşa faaliyeti olduğunu, uygarlığımızda baskın özelliğimizin, marka özelliğimizin bu olduğunu unutmamanızı istirham ediyorum. Ailece bunu yaparsanız, akrabalarla yaparsanız çok daha lezzetli bir hale geliyor. Mesela dedenin ya da ninenin, büyüklerin olduğu bir evde bir küçük yardım kumbarası koyarak bir yıl içerisinde attığınız, oraya gelen, ziyaret eden küçüklerin attığı küçücük paralarla Afrika'da bir su kuyusu açabiliyorsunuz. En az 5-10 kişinin görmesini sağlayabiliyorsunuz. Birkaç öğrenciye burs verebiliyorsunuz. Yani o bozukluklar birçok bozuk hayatı, bozuk olmasa da, bozuk demek uygun değil ama birçok güzel hayatı çok daha güzel hale dönüştürebiliyor. Yardımın kişiselde kendi başınıza olmasından ziyade kurumsal hale getirirsek, aile içerisinde yardım yapacak bir duruma getirirsek bunu çok daha makbul olduğunu, çünkü devamının asıl konumuz olduğunu, devamın esas olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yardımlarla insanları mutlu ettiğimiz ve bizim de mutlu olduğumuz günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.